Ayrım 35.
Dolayısıyla bunlar anayasada benimsenmiş laiklik düzenine ilişkin kuralların ancak bu ana ereği gerçekleştirme doğrultusunda yorumlanabileceğini, bu ana ereğin anayasada öngörülen birçok sınırlandırmaları zorunlu kılan bir neden, daha açıkçası anayasada benimsenmiş bütün temel ilkelere egemen bir düşünce olduğunu anlatır. Yüksek Mahkeme bunların ışığında anayasada kabul edilen laiklik ilkesini şu dört noktada özetlemiştir. 1. Dinin devlet işlerinde egemen ve etkili olmaması. 2. Manevi hayatta tam bir inanç özgürlüğü. 3. Manevi hayatı aşan ve toplumsal hayata ilişkin alanlarda sınırlamaların ve kötüye kullanma yasaklarının öngörülmesi. 4. Devlete dinsel hak ve özgürlükler üzerinde bir denetim yetkisi tanınması. Sosyal devlet ya da refah devleti ilkesine gelince, bu kapitalist toplumlardaki eşitsizlik ve yoksulluklara karşı emekçi sınıfların mücadelelerinden doğan bir uzlaşma formülüdür. Amacı ve işlevi batıda oluşmuş devlet tipinin ekonomik, kapitalizm ve siyasal demokrasi temellerine dokunmadan sosyal güvenliğin sağlanması, işsizliğin önlenmesi, yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, refahın yaygınlaştırılması, emekçilerin korunması için reformlar yapılmasıdır. Anayasanın ikinci maddesinin gerekçesinde sosyal devlet, fertlere yalnız klasik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda onların insan gibi yaşamaları için zaruri olan maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendisine vazife edinen devlet olarak tanımlanmıştır. Her sınıf halk tabakaları için refah sağlamayı kendisine vazife edinen günümüzün devleti, refah devleti, bilhassa işleri bakımından başkalarına tabi olan işçi ve müstahdemleri, her türlü dar gelirlileri ve yoksul kimseleri himaye edecektir. 1961 Anayasası'nın Cumhuriyete yüklediği nitelikler arasında en yenisi sosyalliktir. Gerçi Türkiye Devleti kuruluşundan itibaren ekonomik ve sosyal politikalarıyla buna benzer işlevler görmüştü. Ancak ilkenin anayasalaştırılması şimdi gerçekleşmektedir. Anayasanın gösterdiği sosyal adalet hedefi, kişilere ve gruplara tanıdığı sosyal haklar, devlete yüklediği sosyal ödevler, bir yenilik olarak getirdiği kalkınma planları ve devlet planlama teşkilatı bu halkanın unsurlarıdır. Anayasa Mahkemesi sosyal devleti tanımlamada özellikle şu unsurları vurgulamıştır. Kişi ile toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve mali tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve milli gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirleri alan devlet, mülkiyet hakkının kamu yararı ve toplum yararı gibi nedenlerle sınırlanması ile planlama, kamulaştırma, millileştirme, devletleştirme gibi işlemlerde sosyal devlet anlayışıyla yakından ilişkilidir. Hukuk devleti deyimi Almanya kökenli olup ilkin 1860'larda iki Alman hukukçu tarafından kullanılmıştır. Kavram öbür dillerde hukukun üstünlüğü şeklinde karşılanmıştır. Terimler ne olursa olsun kastedilen esas da şudur. Devletin hukuka bağlı olması, hukuk üzerine kurulu olması, hukuk tarafından yönetilmesi, bütün eylem ve işlemlerin yargı denetimine tabi olması. Bu denetimin işleyebilmesinin yargı bağımsızlığı ve güvencelerine bağlı olduğu açıktır. Bu unsurlarıyla hukuk devletinin, keyfiliğin ya da polis devletinin karşıtı olduğu kolayca anlaşılır. Amaç hukuki istikrar ve güvenliğin sağlanmasıdır. Türkiye'nin anayasal tarihinde Tanzimat, keyfi yönetimden kanun devletine doğru sıçramaydı. 1876 Kanuni Esasisi anayasalı bir devlet getirmişti ama anayasal devlet yani gerçekten sınırlamış meşruti monarşi kurulmamıştı. 1909 dönemince bu yolda ileri bir adımdı. Anayasal devlete geçişti. Ulusal devletin kurulması ve reformlar döneminin can alıcı sorunu ise hukuk devleti değil, bağımsızlık, uluslaşma ve çağdaşlaşmaydı. Bu açıdan 1961 Anayasası'nın yalnız anayasal devlet noktasından değil, hukuk devleti açısından getirdiği katkı son derece önemlidir. Şöyle ki, hukuk devletini insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya uyan bir devlet olarak tanımlayan Anayasa Mahkemesi, Kanunların, anayasanın açık hükümlerinden önce hukukun bilinen bütün uygar memleketlerde kabul edilen prensiplerine uygun olmaları gerektiğini ifade etmiştir. 1961 Anayasası hukuk devletini gerçekleştirmek için şu üç unsura özel önem vermiştir. Yargı bağımsızlığı, etkili bir anayasa yargısı, etkili bir idari yargı. Bunlara az sonra eğileceğiz. 2. İktidarın kuruluşu ve işleyişi. İktidarın kuruluşu ve işleyişi egemenliğin kullanılma biçimleri demektir. 1921-1924 TEK anayasacılığında ve 1961 metninde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kullanımına gelince 1921 sisteminin yarı doğrudan demokrasi çağrışımı uyandıran düzenlemeleri dışında kuvvetler birliği ve meclis üstünlüğüne dayalı TEK'ler döneminde milletin egemenliğinin kullanıcısı, milletin yegane ve hakiki mümessili olan TBMM'ydi. Gerçi 1924 sisteminde mahkemeler bağımsızdı ve millet adına hüküm veriyorlardı. Ama bunların bağımsızlığı çok söz götürür olduğu gibi yargının yasama üzerinde bir denetimi de yoktu. İşte 1961 Anayasası'nın yeniliği egemenliğin kullanılmasını bir tek organa değil, birden çok organa ait bir yetki ve görev saymasıdır. Millet egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır. Madde 4 Taksim 1. TBMM artık egemenlik hakkını millet adına kullanan tek organ değil, organlardan sadece biridir, yasama organıdır. Öbür organlar yürütme ve yargıdır. Artık hiçbir organ tek başına millet iradesini temsil edemez. Böyle bir iddiada bulunamaz. Bu kadarı bile bir kuvvetler ayrılığı rejiminin varlığını gösterir. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Madde 5. Yasama organı kendi içinde iki kanatlıdır. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu. Böylece 1876-1921 arasındaki gibi iki meclis sistemi vardır. Ama benzerlik sert biçimseldir. Osmanlı çift meclisliği ve ikinci meclisi ayan, aristokratik ve tutucuydu. Asıl görevi padişah haklarını korumaktı. Seçimle değil atamayla gelmesi de bunu gösteriyordu. 1961 sisteminin senatosu ise tek meclis sisteminden de kaynaklandığı düşünülen çoğunluk diktatörlüğü tehlikelerine karşı duracak, seçkin kişiler eliyle yasaların daha iyi hazırlanmasını sağlayacak ve sisteme ılımlılık getirecek bir denge ve denetim organı olarak tasarlanmıştır. Nitekim meclislerin oluşum biçimi de bunu gösterir. Her iki meclis genel oy ve aynı seçmen topluluğu tarafından seçildiği ve esas olarak partililerden oluştuğu halde Millet Meclisi üyeliği adaylığı için 30 yaş ve okuryazarlık yeterli görülmüş, Cumhuriyet Senatosu'na seçilebilmek içinse 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim görmüş olma koşulu aranmıştır. Ayrıca 450 kişilik Millet Meclisi'ne karşılık 150 seçilmiş üyesi bulunan Cumhuriyet Senatosu'nda genel oy ve parti dışından gelen denge unsurları da vardır. Cumhurbaşkanınca atanan 15 kontenjan üyesi, eski cumhurbaşkanları ve MBK üyeleri, nihayet milletvekilleri 4 yıl için, senatörler ise 6 yıl için seçilirler. Senatonun 3'te 1'i her 2 yılda bir yenilenir. Anlaşıldığı gibi 2. meclisin daha seçkinci bir karakter taşıması istenmiştir. Yasama yetkisi TBMM'nindir ve devredilemez. Madde 5. Mali işlerde de vergiler ve benzerleri sadece TBMM yetkilidir. Madde 62 Taksim 2. Bu duyarlılık Bakanlar Kurulu'na yetki aktarılmasını önlemek içindir. İki meclis yasama ve denetleme görevlerini ayrı ayrı ya da birlikte yürütürler. Kural ayrı çalışmadır. İstisnai olarak birleşik toplantıya gidilir. TBMM iç tüzüğünün yapılması, madde 85, silahlı kuvvet gönderme, madde 66, meclis soruşturması, madde 90, karma komisyon raporlarını görüşme, madde 92, Cumhurbaşkanı seçme, madde 95, Yüce Divan'a gönderme, madde 99, sıkı yönetim ilanını onaylama ya da red, madde 124 gibi konular TBMM birleşik toplantısının gündemine girer. Yasa öneri ve tasarıları önce Millet Meclisi'nde sonra Cumhuriyet Senatosu'nda görüşülür. Uyuşmazlık durumunda son söz Millet Meclisi'nindir. Bütçe kanunu ise ilkin senatoda sonra Millet Meclisi'nde görüşülür ve kesinleşir. Madde 94. Her iki meclisin ve birleşik toplantının çalışma yöntemleri ve görüşme usulleri kısmen anayasada, daha çok da kendi iç tüzüklerinde düzenlenmiş ve oldukça demokratik esaslara bağlanmıştır. TBMM'nin denetim yetkileri de gerek anayasa gerekse iç tüzüklerce ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Soru, genel görüşme, gen soru, meclis soruşturması ve meclis araştırması. Bu özende büyük çapta eski dönemdeki antidemokratik uygulamalara bir tepkidir. Meclisler denetim ve yetkileri konusunda eşit değildir. Gen soru ve hükümete güven ya da güvensizlik oyu verme yetkisi yalnız Millet Meclisi'ne tanınmıştır. Madde 89. Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümeti günlerinde TBMM'ye ait olan yasaları yorumlama yetkisi de yasamadan alınmış, kuvvetler ayrılığı ve anayasa yargısı sisteminin gereği olarak yalnız Anayasa Mahkemesi'ne tanınmıştır. Anayasa ve iç tüzükler TBMM üyelerinin dokunulmazlıklarını ve parti gruplarının çalışmalarını da düzenlemek suretiyle 1950-1960 arası yaşanan antidemokratik olayların yenilenmesini önlemiştir. Böylece Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da bezenecek ve zenginleşecek olan Türk parlamento hukukunun demokratik esasları 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Yürütme açısından 1961 Anayasası ne gibi esaslar getirmiştir? Yasamadan yetki diye söz etmiş olan anayasa, madde 5, yürütmeyi görev olarak isimlendirmiştir. Farklılık ve ağırlık birincisi lehine ve açıktır. Bunda hem meclis üstünlüğü geleneğinin etkisi hem de yürütmeden duyulan çekingenliğin payı vardır. Yürütme görevi kanunlar çerçevesinde yerine getirilir. Madde 6, hükmü de buna eklendiğinde gerekçede kullanılan deyimlerle yasamanın asli, genel ve ilkel, yürütmenin ise tabii ve müştak, türev bir yetki olduğu, kanun olmadığı yerde yürütmenin de olamayacağı, yürütme organının kaynağını kanundan almayan bir işlem yapamayacağı sonucu çıkar. Yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. Madde 6. Elbette bunlara iki başlı yürütmenin gövdesi demek olan idareyi de katmak gerekir. Zaten yürütmeye ayrılan bölümün üçüncü alt başlığı idaredir. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş, TBMM üyeleri arasından birleşik toplantıda gizli oyla 2/3 çoğunlukla ve 7 yıl için seçilir. İlk iki turda gerekli çoğunluk sağlanamazsa salt çoğunlukla yetinilir. Bir kimse iki defa arka arkaya Cumhurbaşkanı seçilemez. Seçilenlerin varsa partisiyle ilişiği kesilir, TBMM üyeliği de sona erer. Madde 95. Bu şartlamaların her biri eski dönemin partizan, aynı zamanda özel tahsili cumhurbaşkanlarına tepkidir. Bir TBMM üyeleri arasından seçilme koşulu yasamanın geleneksel üstünlüğüne bir işarettir. Cumhurbaşkanının görev süresinin ve seçilme anının yasama meclisininkinden farklı ve ayrı tutulmasının amacı da meclis çoğunluğunun daima kendi siyasal eğiliminden birini seçmesini önlemeye, seçileni meclislerden nispeten bağımsız kılmaya, değişen siyasal çoğunluklar karşısına devlet üst yönetiminde sürekliliği sağlamaya yöneliktir. Cumhurbaşkanının yetkilerinin çoğu eski dönemindeki gibi klasiktir. Cumhuriyeti ve milletin birliğini temsil etmek, başbakan ve bakanlar kurulunu atamak, gerekli gördüğünde bu kurula başkanlık etmek, yabancı devletlere temsilciler göndermek, anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, belli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak, yasaları bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermek. Yetkilerin bazıları ise yenidir. Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak, kontenjan senatörü seçmek, TBMM'nin manevi varlığına bağlı olan başkumandanlığı temsil eden kişi olarak madde 110 taksim 1 Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek, madde 111 taksim 2 ve benzerleri. Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerden sorumlu değildir. Bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Sorumluluk da bunlarca yüklenir. Madde 98. Yalnız vatan hainliğinden dolayı suçlanabilen Cumhurbaşkanı hakkında TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifi üzerine üye tam sayısının 2/3'ünün birleşik toplantıda vereceği oyla Yüce Divan'a gönderme kararı alınabilir. Madde 99, 147, taksim 2. Anayasanın Cumhurbaşkanının bütün kararlarının Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanmasını buyurmasına karşın uygulamada bazı kararlar destek imza olmadan tek imza ile alınmış ve yürürlüğe konmuştur. Yasaları geri gönderme, yüksek yargıçları atama, iptal davası açma ve benzerleri. Bu uygulama anayasanın sözünden, lafzından ve parlamenter sistemin mantığından hareketle eleştirilmiştir. Buna karşılık bu yetkilerden bazılarının nitelikleri gereği tek imza ile kullanılmaları gerektiği, bunların devlet başkanının tarafsız kimliği nedeniyle ona verildiği ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi ikinci tezi benimsemiştir. Yüksek Mahkeme Cumhurbaşkanını yürütmenin başı olarak tanınan yetkilerin destek imza ya da karşı imzayı gerektirdiğini, devletin başı olarak sahip olduklarının ise bütünlüğü, insan haklarını, demokrasiyi, layık hukuk devletini korumak ve benzerleri tek başına kullanılabileceğine karar vermiştir. Bakanlar Kurulu'nun yapısıyla ilgili iki yenilik vardır. Birincisi, Başbakanın eskiden olduğu gibi TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca atanmasına karşılık Başbakan'a TBMM dışından da bakan seçebilme olanağının tanınmasıdır. Madde 102. İkincisi, Geçici Bakanlar Kurulu formülüdür. Millet Meclisi genel seçimlerinden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına bağımsız üyeler atanır. Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilmişse, madde 108, bütün bakanlar çekilir, Başbakan Geçici Bakanlar Kurulu kurar. Yukarıki bakanlıklara yine bağımsızlar atanır, diğerlerini ise parti gruplarının oranlarına göre atama yapılır. Madde 109. Bu hükümde eski seçim dönemlerinde görülen partizanlıklara karşı bir tepkidir. Başbakan tarafından seçilen bakanların Cumhurbaşkanınca atanmasıyla Bakanlar Kurulu kurulmuş olur ve göreve başlar. Programın okunması ve güven oylaması göreve başlamak için değil, hükümetin meclisin güvenine sahip olup olmadığının anlaşılması içindir. Göreve başlarken güven oyu almış sayılmak için toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterlidir. Madde 86 taksim 1. Bakanlar Kurulu'nun görevi sırasında güven sisteminde bulunması ya da gen soru sonucu güven oylamasına gidilmesi durumunda ise hükümetin düşürülebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Madde 104 taksim son, 89 taksim son. Böylece göreve devamı kolaylaştırılmış, düşürülmesi zorlaştırılmış bir Bakanlar Kurulu ile hükümet istikrarı sağlanmak istenmiştir. İdarenin kuruluş ve işleyişinin anayasa hukuku bakımından ilginç yönü, merkeziyetçiliğin ve idari yekpareliğin yumuşatılması, iç dengelerin kurulmasıdır. Yerinden yönetim ilkesi, yerel yönetimlerin organlarının seçimle oluşması, seçilenlerin organlık sıfatları konusundaki uyuşmazlıkların ancak yargı kararıyla çözülebilmesi ve özel kurumlar, üniversite ve TRT bunun kanıtlarıdır. Yürütme ve idareye ilişkin düzenlemelerin bir de askeri güç ve bürokrasiyi ilgilendiren boyutları vardır. Askeri kurumlar ve sivil otorite ilişkileri açısından anayasanın durumu özellik taşır. Normal sivil demokratik bir sistemde askeri güç, sivil otorite ayrımı ve birincinin ikinciye bağlılığı kuraldır. Askeri bir müdahale ertesinde doğan 1961 anayasası ise buna önemli istisnalar getirmiştir. Bir kere yasama organının içinde askeri müdahaleyi yapmış olan MBK üyelerine yer verilmiş, bunlar Cumhuriyet Senatosu'nda ömür boyu üye sayılmıştır. İkincisi, askeri yargı ve askeri yargıtay anayasal düzeye yükseltilip anayasa kurumu haline getirilmiştir. Madde 141. Üçüncüsü, askeri bürokrasinin yürütme aygıtı içinde ayrıcalıklı bir yere tırmandığı görülmektedir. Gerçekten parlamenter rejimde iki başlı olan yürütme, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu bu anayasayla deyim yerinde ise üç başlı hale gelmektedir. Bu üçüncü baş askeri bürokrasidir. Yürütmenin ikinci başı olan Bakanlar Kurulu'na ya da parti hükümetine bağlı olması ve genel idare içinde yer alması gereken askeri güçler ve bürokrasi, sivil otoriteye karşı adeta özerklik kazanmış, hatta temel siyasal kararlarda sivil otoriteye görüş dayatacak bir konuma yükselmiştir. Anayasanın yürütme bölümündeki alt başlıklar şöyledir. A. Cumhurbaşkanı, B. Bakanlar Kurulu, C. İdare. Askeri bürokrasinin bu şemadaki yerinin idare alt başlığı altında olması gerekirken, Bakanlar Kurulu'na ilişkin alt başlıkta ve bu kurulla eş düzeyde gösterilmiştir. Bunun iki önemli göstergesi vardır. Birincisi, batılı demokrasilerde kural, Genelkurmay Başkanı'nın seçimle gelen Milli Savunma Bakanı'na bağlı ve sorumlu olması iken, 1960 öncesinde Türkiye'de de durum buydu, başbakana karşı sorumlu duruma yükseltilmiştir. Madde 110. İkincisi, yüksek komutanlarla bazı bakanları bir araya getiren yarı sivil, yarı askeri bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulu yaratılmış. Bu heyet Bakanlar Kurulu'na ait başlık altında ve onunla yine eş düzeyde bir konuma yerleştirilmiştir. Böylece MGK, parti hükümeti, Bakanlar Kurulu ile askeri bürokrasi arasında bağlantı da kuran bir kurum durumuna getirilmiştir. Yasanın gösterdiği bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet temsilcilerinden oluşan MGK, milli güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonunun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere gerekli temel görüşleri Bakanlar Kurulu'na bildirir. Madde 111. Devletin merkez örgütüne bir yardımcı kuruluş olarak düşünülen MGK'nin uzmanlık niteliği yürütmenin Bakanlar Kurulu takdir yetkisini sınırlayıcı karakterdedir. Kurul kararları hukuken bağlayıcı ve uyulması zorunlu görünmemekle birlikte en azından siyasal ve moral açıdan son derece etkilidir. Zaten bu kurumun anayasallaştırılmasında TSK'nin bir baskı grubu olduğu ve Bakanlar Kurulu'nu bu yoldan uyaracağı mantığını da dayanılmıştır. Anayasanın bir askeri müdahale sonucunda ortaya çıkmış olduğu burada bir kez daha hatırlanmalıdır. Böylece yarı askeri bir kurul, aslında onun askeri kanadı, direktifler veren bir siyasal organ durumuna gelmiştir. Gerçekten MGK'de yer alan bakanların kendi kurulları olan Bakanlar Kurulu'na temel görüşlerini bildirmeleri söz konusu olamayacağına göre, MGK ve görüşleri aslında askeri kanat ve onun istemleri demektir. Nitekim uygulamada da bu görüş ya da tavsiyelerin 1971 anayasa değişikliği yerine getirilmediği görülmemiştir. Yasama yürütme ilişkileri yeni anayasada nasıl kotarılmak istenmiştir? Yasamayı bir yetki, yürütmeyi ise kanunlar çerçevesinde yerine getiren bir görev saymış olmasına rağmen anayasanın parlamenter rejime özgü yumuşak bir kuvvetler ve fonksiyonlar ayrılığı getirdiği söylenebilir. Yürütme esas olarak yasama organının içinden çıkmaktadır. Onunla işbirliği yapmakta ve onun faaliyetlerine katılabilmektedir. Yine parlamenter rejime özgü olarak Bakanlar Kurulu yasama organı tarafından denetlenmekte ve gerektiğinde Millet Meclisi tarafından da düşürülebilmektedir. Nihayet parlamenter rejimin karşılıklı denetleme ve dengeleme ilkesinin bir göstergesi olarak yürütmenin de elinde kozlar vardır. Bunların birincisi güven oyu istemedir. Madde 104. Yürütme bununla yasa tasarılarını kabul ettirebilmek için Millet Meclisi'ne baskı yapabilir. Eldeki ikinci karşı silah fesih kurumudur. Ancak bu yöntem anlamlı bir farkla ve başka bir başlıkla düzenlenmiştir. Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi. Madde 108. Buna göre Bakanlar Kurulu güvensizlik oyu yüzünden madde 89 ve 104. 18 aylık bir süre içinde iki defa düşmüş ve üçüncü defa güvensizlik oyuyla karşılaşılmışsa Başbakan Cumhurbaşkanından Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini isteyebilir. Cumhurbaşkanı da meclislerin başkanlarına danışarak buna karar verebilir. Görülüyor ki mekanizmanın işlemesi son derece zordur ve zaten işletilememiştir.